Merhaba, ben klinik psikolog Ayça Özkan.
Merhabalar, Derin Şahin ben. Yeme bozukluğuyla mücadele ettim ve iyileştim.
Selam herkese, yeniden hoş geldiniz. Ben Gülşah Kumanova, yeme bozukluğu geçmişim var ve bir diyetisyen adayıyım.
Ve ben de diyetisyen Zeynep Tuğtepe. Yeme bozukluğu sohbetlerini dinliyorsunuz.
Bugün daha çok iyileşme döneminde sosyal medyanın etkisinden bahsedeceğiz. Olumlu, olumsuz, avantajları, dezavantajları. Konuya şeyden girmek istiyorum. Biraz benim iyileştikten sonra içerik üreticisi olarak çektiğim bir konudan. İşte insanlar yalnız hissediyorlar ya bu konuda. Sürekli yani her konuda bu böyledir. Deneyimlediğim bir şeyi başkasının da deneyimlediğini görmek insanı rahatlatır, güç verir falan. Benden böyle hep bir grup kurmam beklenildi. Birazdan Derin'e de soracağım. Derin de içerik ürettiği için bu konuda. Sen iyileştin işte sen grup kursan biz de orada konuşsak çok iyi olur. Evet sohbet etmek iyi geliyor olabilir ama ben bunu şu yüzden yapmıyorum. İnsanlar birbirlerini yanlış yönlendirebiliyorlar. Ve düşünsenize onlarca kişi aktif olarak yeme bozukluğu yaşıyor. Bu kişiler hala mükemmeliyetçilikle cebelleşiyor olabilir. Onun dışında hala kendilerini başka insanlarla kıyaslıyorlar. Bu sefer iş şeye dönecek. O daha çabuk iyileşiyor. Onun kusmaları azaldı. Ben niye hala da ondan daha fazla binç yaşıyorum gibi. Ben iyileşirken hiç böyle bir gruba katılmadım. Ama böyle gruplar yapıldı, gördüm yapıldığını. Belki katılırdım çok kötü hissettiğim bir dönem. Bilemiyorum şimdi o zamanki tepkim ne olurdu ama bu yüzden ben açmamayı tercih ediyorum. Ama böyle gruplar var şu an. Hani iyileşirken sosyal medyayı kullanırken bu tarz gruplara kullanıyor olabiliyor insanlar. Sizin düşünceniz nedir? Siz yaptınız mı? Katıldınız mı?
Ben katılmadım çünkü benim yaşadığım dönemde ben hiçbir yerde bununla ilgili bir bilgi, bunu yaşayan herhangi biri, bununla ilgili konuşan kimseyi bulamıyordum. Ben hatta ilk defa seni gördüm bununla ilgili YouTube'da video koyan açıkçası. Onun dışında hiç yani sadece işte yeme bozukluğu nedir, işte psikolog, psikiyatr sayfaları falan çıkıyordu ama hani bunu yaşayan var mı? Sanki sadece ben yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Maalesef beni hani bu şekilde bir şey karşıma çıkmamıştı. Ama ben de dediğin gibi hani işte TikTok'ta içerik üretiyorum. Orada insanlar bir şekilde yani birbirlerine destek olduklarını görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Ona zaten hiçbir şey yapmıyorum. Ama mesela diyet önerisi yapanlar oluyor. İşte yok şunu yaparsan bilmem kaç kilo verirsin. Ve şu diyeti uygularsan iyi olur. İşte ben egzersiz yaparak iyileştim falan gibi. Ama yani onu biliyorsunuz yani bir çözüm birine yaramış olabilir ama herkese yaramayabiliyor ya da daha kötü etkileyebiliyor. O yüzden o yorumları siliyorum ben mesela direkt. Ya umarım görmemiştir bunu diyerek direkt siliyorum. Zaten bununla ilgili özel olarak bir video çekip koymuştum. Lütfen birbirinize diyet, kilo verme, herhangi bir şey önermeyin. Çünkü bunları sileceğim. Bu şekilde bir yöntem buldum. Dediğin şey doğru. Maalesef böyle olumsuz yönleri olabiliyor.
Benim öyle izlediğim YouTube vesaire zaten öyle şeylere çok bakmadım. Ben şeye çok fazla bakıyordum. Detokslara. Ve şeye bile dikkat etmiyordum. Tam yani bilinçsizlik. İşte onu paylaşan kişi diyetisyen mi? Değil mi? Sonra dikkat etmeye başladım ama zaten o kadar çok artık diyetisyen, psikolog, herkes hesap açtığı için özellikle işte şeyi bilirim yani kurtarma diyetleri, işte bu su hazırlama, işte detoks suları. Yani bir gün işte çok mu yemek yedim, çok mu işte tükettim? Öbür gün direkt işte 3 yumurtayla beslendiğimi biliyorum yani bir gün kurtarmak için. Ve artık şey oluyordum, işkence gibi yani. Keşke yemeseydim. Ve bu öyle bir şeye giriyor ki zaten hani o zaman her bir şey yediğimde aman tanrım yarın gene kurtarma diyeti yapmam gerekecek gibi. Ve bunu full sosyal medyadan görüyordum. Yani çevremde hiç öyle biri yoktu. Hiçbir muhabbet dönmüyordu. Ama ben sürekli internette sağlıklı tarifler, işte kurtarma diyetleri vesaire. Ben de sosyal medyada onlara çok bakıyordum mesela ve kendime uygun mu, değil mi? Veya genel olarak ne kadar sağlıklı, ne kadar değil bakmıyordum bile, incelemiyordum yani.
Peki bu sırada bozuk yeme davranışlarının veya yeme bozukluğunun olduğunu hissediyor muydun, farkında mıydın? Yoksa normal mi geliyordu yaptığın şeyler?
Normal geliyordu aslında ama ve gizlemiyordum ben. Arkadaşlarımla da paylaşıyordum ama bir süre sonra şeyi fark etmeye başladım tabii ki sağlıklı beslenmeyi çok fazla takmaya ve vakit harcamaya başladım hani sağlıklı olmakla ilgili. Ve o işte bir gün o cheat day de mesela hani inanılmaz çok yiyordum yani. O dinç yaşamıyordum ama o bir günüm dinç gibi geçiyordu zaten. O gün için planlar yapıyordum. Instagram'da bir sürü şey favorileri alıyordum ve güzel tarifleri. Ve o gün bunları yiyeceğim diye. Ve o gün uyumadan önce bile yiyordum. Yani çünkü bugün bitiyor ve ben yarın yiyemeyeceğim aman tanrım gibi. Ve farkında değilim tabii ki yani. Belki çevrem farkındadır ama onlar da bir şey demiyordu hani. Garipsese bile belki kırılacağım için.
Peki farkına vardığın süreçte bir arayışta oldun mu hiç? Hani aslında bu dediğimiz işte gruplar olabilir, işte yeme bozukluğu yaşayan insanlar olabilir.
Yok.
Onlarla ilgili.
Yok yok. Sadece fark ettim. Yani zaten öyle bir şey sürdüremediğimi fark ettim daha doğrusu. Çünkü sosyal hayatım çok etkilenmeye başladı. Hele yaz geldiğinde mesela gene hani okula giderken ya da bir rutin varken daha kolay oluyor böyle şeyleri uygulamak ama mesela yazın direkt her gün sosyalleşiyoruz yani neredeyse ve bir süre sonra kurtarma yapmayı bıraktım. Kurtarma diyeti. Öyle onu bırakınca da zaten yavaş yavaş her gün bir gün çok diyesem de okey olmaya başladı. O sosyal medya şeyimi de kestim. O hesapları unfollow ettim. Takip etmemeye başladım. Sonra çıkmamaya başladı böylece.
Bu şey konusuna gelecek olursak da yine aklım o gruplara gitti. Şimdi Ayça telafi işte zaten bunlar başlı başına çok kötü içerikler de. Bir de benim bahsettiğim grup şey hadi bunun üzerine farkındalık yaratalım. Yani aslında daha iyi şeyler yapmaya, iyileştirmeye yönelik şeyler yapıyorlar. Şunun da çok büyük bir dezavantajı olduğunu fark ettim şu an. Bu gruplar aslında uzman yardımını erteletir insanlara. Çünkü iyileşme umuduyla girecek o gruba. Benim gibi insanlar var. Süper. Bak belki de iyileşen insanlar da girecek sırf meraktan. Bu sefer onlardan medet ummaya başlayacağız. Bir uzman yardım alacak bir kişi daha biraz daha ertelemiş olacak bu sefer. O yüzden ben mantıklı ve sağlıklı bulmuyorum. O yüzden hiç köprü olmadım böyle bir şeye. Ayça şeye çok güzel değindi. O da benim burada alt başlıklarımdan biri de hesapları kısıtlamak. Şimdi şey var böyle ayıp olur diye takip edemediğiniz hesapları Instagram'ın yeni özelliği kısıtlayabiliyorsun. Önüne çıkmıyor. Daha zor çıkıyor falan. Hikayeleri en başa gelmiyor. Böyle arkadaşlar olanlar oluyor. Diyetçi arkadaşlar sürekli şeker tarifi paylaşıyor. Ve ben bıktım artık onu görmekten diyor. O zaman kısıtlayabiliyorsun. Benim de çok işime yaramıştı bu sosyal medyayı temizleme olayı. Çünkü yani maalesef çok fazla vakit geçiriyorum. İstesem de istemesem de, dikkat etsem de etmesem de hala sağlıksız olabilecek boyutta fazla vakit geçiriyorum ve sürekli onları görünce algım bozuluyor. Ben beslenme eğitimi alıyorum. Bize hiçbir zaman 1200 kaloriyle sağlıklı bir yetişkini besleyebileceğimiz gösterilmedi. Ama o kadar çok diyetisyen, o kadar çok başarılı, fit insan 1200 kalorilik bugün ne yedim fotoğrafları atarsa algım bozuluyor bu sefer. Bu sefer ben yine fazla mı yedim oluyorum. Hani Gülşah beslenme eğitimi alıyordun. Sen yeterli yetersizi en iyi bilecek insan sensin. Ama algın bozuluyor sürekli o porsiyonları göre göre. O yüzden sosyal medyayı temizlemek kesinlikle çok faydalı oluyor.
Ben de katılıyorum. Ben de aynı şekilde iyileşme dönemimde bunu uyguladım. Ve birazcık zorlanmıştım çünkü o kadar içine girmişim ki fark etmeden. Yani bir de şöyle bir algoritması var Instagram'ın biliyorsunuz. Takip ettiğiniz, beğendiğiniz ya da tıkladığınız şeyler daha çok karşınıza çıkarıyor. Bundan kurtulmam çok uzun sürdü çünkü onlara tıklamamaya çalışıyordum. Çünkü hani unfollow ettim bir şekilde bazı işte fitness sayfalarını, işte diyet, sağlıklı beslenme falan hepsini çıkardım ama yine keşfetimde devam ediyordu. Onlardan kurtulmak da biraz zaman aldı. Bir de bu sefer kendimi body positivity işte aslında bu da bir besin, bu da bir besin. Sağlıklı sağlıksız diye ayırmayın gibi içerikler yapan kişileri takip etmeye başlayınca bu sefer keşfetim ona dönmeye başladı. Yine bu arada çıkıyor before after falan ama tabii ki o aşamayı geçtim bir şekilde. Eğer çok etkileniyorsanız ve bir şekilde hani unfollowlamak, kısıtlamak yetmiyorsa Instagram'a biraz ara verebilirsiniz belki de. Yani bu çok zor bir şey değil. Eğer sizin sağlığınız önemli olan gerisi önemsiz. Bu da bir çözüm olabilir.
Bir de biraz sosyal medyanın aslında ne kadar gerçeği yansıtmadığıyla ilgili de konuşmak istiyorum. Zaten hani bu da konuşmamızın bir parçasıydı. Ben biraz sosyal medyayı şey gibi görüyorum, vitrin gibi. Kişi kendini nasıl orada göstermek isterse öyle gösteriyor. Orada bir mesela Ben atıyorum bir ayçay aratıyorum orada. Olma Sims gibi hatta yani. O ayçayı ne kadar işte en güzel halimi, en zayıf halimi, en belki Photoshop'lu, editli ya da açısı en güzel halimi ya da bilmiyorum mesela çok sağlıklı bir salata koyup akşam yemeğim deyip ondan sonrasında bir kavanozun teriyle bitirebilirim ve sosyal medyamı takip eden kimsenin aslında bundan haberi olmayabilir. Yani tamamen kendi isteğine göre kişi kullanıyor. Arka planını hiç kimse bilmiyor. Fakat tabii ki sosyal medya kullanıcısı olarak bakarken bunu o an göremeyebiliyoruz. Aklımıza gelmeyebiliyor ve bu da istemsiz kendimizi kötü hissetmemize sebep oluyor. O yüzden de mesela kısıtlamayı veya biraz uzak kalmayı gene çözüm olarak görüyorum.
Evet, bende de vardı o ve ben yapıyordum bunu yani dediğin gibi ve yani hani bütün gün kendimi aç bırakmaya çalışıp sonra tabii ki bunun sonucunda işte binge yaşayıp inanılmaz şey yapıp sonra gidip kusup falan böyle yani yeme bozukluğu yaşarken Instagram'a işte şekersiz kek tarifi falan gibi öyle hikayeler koyuyordum. Yani şu an dalga geçiyorum ama aslında ne kadar sağlıksız bir düşünce biçimi. Ama bunu sadece yeme bozukluğu yaşayanlar değil, çoğu kişi yapıyor. Dediğin gibi yani öyle bir akran baskısı deniyor sanırım, peer pressure. Öyle bir şey oluşuyor ki orada. Sen o olması gereken dışında bir şey yapamazsın. Nutella yiyemezsin, işte belindeki bilmem ne yağ görünmemesi gerekiyor, göbeğini kapaman gerekiyor vesaire. Ama işte burada önemli olan şey de şu, aynı kendimizin yaptığı gibi başkalarının da bunu yaptığını, yapabileceğini düşünmek ve bunu kabul etmek gerekiyor. Yani dediğiniz gibi perdenin arkasında ne yaşadıklarını bilemeyiz.
Ben de binge yaşadığımda hiç paylaşım yapamazdım o anki kötü hissetmemle. Ki bunu mesela çok daha normalleştirmiştim ben. Utanmıyordum. Bir de bunu yaptığı için utanan tayfa var. O hiç yansıtamıyor. Yani ben bile kendimi şey olarak görüyorum ya, rahatlıkla anlatabilen, bunun üzerine içerik üretebilen. Eğer o gün binge yaşadıysam daha fazla bir şey düşünmek istemiyordum. Diğer ertesi gün belki daha böyle yapıcı paylaşımlarla geri dönüyordum. Veya hala çok kötü hissettiğimde telefonu elime alıp hikaye atasım gelmiyor. Çok kötü günler geçirebilirim. Ama beni takip eden biri şey görür yani. Gülşah çok mutlu. Gülşah iyileşti. Ya yeme hata yaşamıyorum veya bozulmuş yeme davranışım yok. Yani hiç yok denecek kadar az. Ama bir anda otomatik düşünceler geliyor. Sadece eskisi kadar uzun sürmüyor. Sönümlemek daha kolay. Ama yine bunu sosyal medyada beni takip eden biri bilemez. Bu yönünü görünce de sosyal medyayı kullanmak eskisi kadar şey olmuyor. Tutkulu kullanamıyorsun. Hepsini biliyoruz falan diyorsun böyle. Şey konusuna da değineceğim burada mesela. Yeme bozukluğu pek konuşulan bir mesele değildi influencerlar tarafından falan. Influencerlar tabii ki popülariteye daha çok hitap ediyordu. Yani birçoğu diyet yapar mesela. Birçoğu işte tatlı üstüne koyunca yerken işte günah işliyoruz falan filan. Pazartesi spora başlıyoruz gibi aslında uygunsuz davranışları böyle öğreti şeklinde bize sunarlar. Şimdi en popüler olan bu konuda Duygu. Duygu Özaslan kendisinin söylediğine göre bir yeme bozukluğu yaşadı ve iyileşti. Şimdi Duygu'nun süreci beni birazcık şaşırtıyor. Nasıl bu kadar çabuk iyileşti diye. Tabii ki herkes aynı sürede iyileşemez. Kimisini birkaç ay sürebilirken 10 yıla bile belki çıkabilir bu iyileşme süreci veya tam olarak iyileşemez bazı insanlarda. Şimdi duygu meselesinde son videosunu izledim az önce yine bu kaydı yapmadan önce. Duygunun da ben kötü etkileyebilecek bir içerik üreticisi olduğunu düşünüyorum ama Duygu bizden çok daha güçlü sosyal medyada çünkü çok daha fazla takipçisi var. Yeme bozukluğu yaşayan insanlar da şu an Duygu'yu belki bizden daha çok severek takip ediyor. Çünkü Duygu şu an onların hedeflediği bedene çabucak ulaştı. Fit gözüküyor falan.
Yeme bozukluğu yaşamasına rağmen falan.
Aynen öyle. Duygu'da mesela şey gördüm. Şey diyordu, yasakları bıraktım. Artık yemekleri yasak yasak değil yapmıyorum. Ama onlardan sadece küçük bir parça yiyorum dedi. Ki mesela tetikleyici içerik bence. Veya şöyle aynen şu cümleyi kurdu. Sevdiğiniz bir sporu bulmak zorundasınız. İnsanlar yeme bozukluğunu, tam da yeme bozukluğunu iyileştirirken söyledi. Belki de spora ara vermesi gerekiyordur kişinin. Belki de evet sağlıklı ve dinç olabilmek için fiziksel aktivite düzeyi önemli ama bunu çarşı pazar gezerek de yapabilir biri. İlla ki bir işte yüzme yapacaksın ya da fitness yapacaksın veya bir dans şeyine üye olacaksın diye bir kaide yok gibi. Hani Duygu'da böyle yeme bozukluğunu iyileşme süreci gibi videolar çekerken hatta bunları belgesel gibi bölüm bölüm falan yapmaya başlamıştı. Son videosu beni böyle hayal kırıklığına uğrattı. Bilmiyorum mesela Duygu'nun da ne yaşadığını, o vitrinin arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Duygu bize gösterdiğin iki katı egzersiz yapıyor. Çok fazla Duygu dedim de o çok böyle popüler ve göz önünde olduğu için üzerinden gitmek kolay oluyor. Yoksa biraz havada kalıyor anlatılan. Yine arkada neler dönüp bittiğini bilmiyoruz mesela.
Ben yorum yapmak istiyorum bu konuda. Ben açıkçası onun yeme bozukluğu yaşadığına inanıyorum. Çünkü daha hiç yeme bozukluğunun adını ağzıma almamışken takip etmiyordum ama yine böyle hani keşfetimde geldiğinde bakıyordum. Ve bir farklılık gördüm işte hikayelerinde, paylaşımlarında işte ay kilo aldım, ay şu kadar oldum, ay şöyle böyle. İşte sürekli böyle sağlıklı yiyecekler paylaştığını ve fark ettim ki benim yeme bozukluğu yaşarken yaptığım şeylerin aynılarını yaptığını gördüm ve sadece dedim ki ya burada anormal bir şeyler var. Yani bir şeyler yanlış gidiyor bence diye düşündüm. Sonra işte bir böyle devam ettim, scrolladım. Bunlar bu arada bir aylık bir süreçte falan oluyor ayrı ayrı zamanlarda. İşte bir bakıyorum, garip diyorum. Sonra bir gün daha bakıyorum, işte bir videosunu izliyorum falan. Ve bir videosunda şey demiş, böyle bir serisi var, üçlü zorlanmak mı öyle bir serisi. Birincisinde ben 2 ve 3'ü izlemiştim. Sonra dedim ki ya bir de 1'e bakayım. Orada diyor ki benim binge eating problemim var. Bir kere ben bunu o söylemeden zaten tahmin etmiştim. O yüzden aslında inanıyorum. Sonra da şunu fark ettim. Ya binge eating problemin var ama aşırı spor yapmaya çalışıyorsun, sürekli sağlıklı beslenmeye çalışıyorsun ve şey videosunda şunu diyor işte bütün gün aç bırakmam lazım kendimi anca o zaman işte kilo verebilirim ki bu da insanları çok kötü etkileyebilecek bir laf bu arada. Çünkü bunu bu arada soru cevap yaptı ve binge eating problemim var demiştin. Nasıl bir çözüm bulduğuna olarak yanıt olarak bunu söyledi. Bence çok çok çok zarar verici bir şey ama o da bilmediği ve bilincinde olmadığı zamanlarda büyük ihtimalle isteyerek yapmadığına eminim. Sonra ben şöyle oldum. Dedim ki bu kız böyle giderse bulimik olur. Çünkü biliyorsunuz ki binge eating yaşarken yani eğer nedenleri diyet ve kısıtlamaysa tabii ki duygusal nedenlerden dolayı değilse ki duygusal nedenlerden dolayıysa bile sen kendini bütün gün aç bırakıyorsan aşırı egzersiz yapıyorsan bu daha da çok binge yaşamanın neden olur. Ve bir noktadan sonra da bunu telafi etme yolu kalmayınca işte bulimiyaya dönebiliyor. Ve elimden geldiğince Duygu'ya ulaşmaya çalıştım. Yani DM'den yazdığım bir tane en iyi arkadaşı var. Neydi kızın ismi? Düşüyor ama.
Büşra.
Ha, çok güzel bir kız. İşte ona mail attım. Bak mail attım falan. DM'den yazdım. Dedim ki bak Duygu böyle giderse işte çok kötü olur şöyle falan. Bayağı uzun uzun yazdım. Siz bunu bilmiyorsunuz. Ama bir türlü ulaşamadım. Ama zaten sonra işte bulimiyayım diye bir haber çıktı falan filan. Sonra devamı geldi. Yani kısacası ben bir şeyleri hep tahmin ettim ve hep çıktığı için yalan söylediğini, uydurduğunu, dikkat çekmeye çalıştığını düşünmüyorum. Fakat bunları paylaşması da bu arada güzel bence. Ama paylaşma biçimi yanlış. Söylediği laflar çok yanlış. O binlerce insan var. Şimdi değil. Bu arada beni duyuyor musunuz?
Yok, internetin şey oldu, görüntünü
Takıldı
göremiyorum.
galiba.
Ben de mi alakalı diye
Üzerimizi de
teknolojik
kapatabiliriz bu arada. İnterneti biraz şey buradan.
Evet, kesinlikle. Yani kendi bu kadar problem yaşarken birazcık belki yani empati kurabilirdi diye düşünüyorum. Bir de şöyle, bence kısa sürede iyileşmiş de olabilir. Dediğin gibi, yani Gülşah'ın dediği gibi herkesin iyileşme süresi farklı. Herkesin hani vücudunun yapısı farklı, genetiği farklı, yeme bozukluğuyla kendine verdiği, vücuduna verdiği zarar farklı. O yüzden iyileşme süresi de değişebiliyor. Bir de bunun tabii ki psikolojik ve fiziksel olarak ayrıldığını, yani tam olarak ikiye ayrılmıyor ama böyle iki tane faktör var. İkisinin de ağırlığı değişiyor. O yüzden iyileşme süreci farklılaşabilir. Bir haftada da iyileşebilir, olabilir. Ama hani bunu o bir haftada iyileşiyor diye aslında kişilerin üzülmemesi gerekiyor. Yani bir haftada
iyileşemediği için. Dediğim gibi herkesin. Yani bunu bir de bu kadar bir haftada iyileştim demek de yani çok bilmiyorum ne kadar sağlıklı bir yaklaşım. Ama dediğim gibi yani yalan söylediğini falan düşünmüyorum. Sadece biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Hala sosyal medyada inanılmaz bir vücudunu sergileme devam ediyor. Ben mesela yapamıyorum çünkü diyorum ki yani ne anlamı var ki insanın etkilenecek diye düşünüyorum ama onun böyle bir duyarlılığı olduğunu görmüyorum bir şekilde.
Ben de o herkesin kendi bireysel süreci olmasının biraz altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok birey. Bu arada her şeyden yani zaten bütün kişinin yani bir depresyon bile olsa örnek veriyorum veya grip de olsa veya bir ayak burkması bile olsa her şey çok kişisel ve bireysel ilerliyor aslında bana göre. O yüzden mümkün olduğu kadar kimseyle kendimizi kıyaslamamamız ve kendi sürecimize saygı duymamız gerekiyor. Ama eğer dediğim gibi daha önce de biraz önce konuştuğumuz gibi onu izlemek, görmek rahatsız ediyorsa, kıyaslamaya sebep oluyorsa istemsiz bir şekilde o zaman bu noktada bizim birazcık kendimizi hani uzak tutmamız gerekiyor. Çok kolay olmayabilir. Zaten tamamen mesela YouTube'u izlemeyi bıraksın demiyorum kesinlikle kişi. Ama mesela videoyu izlerken fark etti kendini kıyaslıyor, kötü hissediyor. O kişiyi izlemeyi bıraksın mesela gibi düşünüyorum ve kendi süreciyle ilgili düşünsün. Çünkü bazen kişiler kendileri çok ilerliyor aslında kendi bireysel süreçlerinde. Fakat başka birinin çok daha hızlı iyileştiğini gördüğü zaman kendisinde hata aramaya başlıyor. Kendi sürecindeki ilerlemeleri görmemezlikten gelmeye başlıyor. Bu yüzden kıyaslama yapmamalı gerekiyor gerçekten. Bir de şeyi de söyleyeceğim bu arada, şeyi de belirtmek istiyorum. Bunun mesela psikolojik kısmında zaten hani demin Gülşah sen dedin otomatik düşünceler vesaire zaten bunlar aslında işte hep ya da hiç düşünmek, kişileştirmek, işte felaket senaryoları yaratmak, bir anda çok karamsar düşünmek, geleceğe umutsuz bakmak vesaire aslında hepsi bu zaten düşünce sistemiyle alakalı ve bu sistem ve yeme bozukluğu yaşayan insanlarda da genelde bu şekilde hani çarpık düşünce sistemi deniyorlar, çarpık düşünceler. Bunları değiştirmedikçe değiştirmek zaman alıyor çünkü yıllardır bununla yaşıyor oluyor kişi. İyileşme onunla birlikte ilerliyor belli bir noktada da. Yani ben demin hani anlattım ya mesela kurtarma diyeti yapıyordum gibi. Çünkü orada hep ya da hiç gibi düşünüyordum. Ya çok yiyeceğim bir gün istediğimi yiyeceğim ve öbür gün hiç yemeyeceğim. Ya da diyet yapan kişilerde de oluyor mesela bir tane bir parça çikolata yedim diye diyor ki aman bütün diyetim bozuldu. Gibi o da hep ya da hiç. Önce bu düşünce kalıbını fark edip ondan sonra onun üstüne çalışıp düzeltmek gerekiyor ki bu devam etmesin bu döngü. Onu kırmak gerekiyor. Yani o yüzden de iyileşmenin zaten hani çok hızlı veya çok yavaş olması aslında biraz da psikolojik kısmında bunlarla çalışmakla ve ne kadar ilerlediğiyle alakalı bir şey. Çok da kolay bir şey değil. O yüzden ki bence herkes kendini sürecine birinci kez söylüyorum ama saygı duymalı ve hatta kendini sevsin, kucaklasın yani. Çünkü deniyor. Farkındasın ve deniyorsun. Bu bile çok güzel ve çok önemli bir şey.
Ve iyileşme dönemim benim bayağı uzun sürdü. Fiziksel olarak bir tık daha psikolojik olan iyileşmeye göre daha hızlıydı. İşte ataklarım azaldı, işte bir noktadan sonra atak yaşamamaya başladım, metabolizmam hızlandı vesaire. İşte ama onun dışında şeyi fark ettim. Fiziksel olarak %100 iyileştiğimi hissetmeme rağmen hala psikolojik olarak hala aynaya bakıp işte vücudumdaki fazlalıklara işte odaklanıp ay oramda şu mu var bu mu var ay kilo mu alacağım kilo alma korkusu hala devam ediyordu. Bir haftada iyileştim diyen kişi atıyorum işte regli geri gelmiştir. Onu iyileşmek olarak görüyordur ama psikolojik olarak problemleri devam ediyordur. Yani bunları da bilemeyiz ayrıca.
Çevremizi, sosyal medyayı, o toksik diyetisyenleri falan tam olarak değiştiremeyeceğiz, tamam mı? Bu diyet sayfaları bitmeyecek. Bu diyet kültürü muhtemelen çok daha uzun yıllar geçerliliğini koruyacak. Bizim kendimizi bir şekilde eğitmemiz ve daha az etkilenir hale getirmemiz gerekiyor aslında. Ya zaten iyileşme süreci o kadar uzun ve böyle bir zincirin parçası gibi ki hani mükemmeliyetçilik üzerine çalışılmalı, özgüven eksikliği üzerine çalışılmalı, milyon tane şey. Bunlardan biri de aslında kendimizi o söylemlere karşı koruyabilmek ve belki kişisel algılamamak. Yoksa iyileşme gerçekleştikten sonra mesela yeme atakları bitti. Ama sen yeme atakları bitesiye kadar hiç Instagram'a girmedin. Sonra bir gün yine Instagram'a giriyorsun. Yine aynı dünya. Bu sefer belki geri döneceksin. En başa dönmek tabii ki imkansız bence ama o kadar şey deneyimledikten sonra ama yine başlayacak o bozulmuş yeme davranışları. O yüzden bir şekilde hala etkileniyorum dönem dönem. Çok sinir oluyorum söylemlere. Daha çok kişisel algılıyorum. Hiç yeme bozukluğu yaşamamış birine göre çok çok hassasım bu konuda. Ama olabildiğince kişisel algılamamaya çalışıyorum. Yani bir gün uyanacağız ve sosyal medyada zayıflık övülmeyecek de, şişmanlık yerilmeyecek de veya tam tersi. Bu tam orta yolu ve tam sağlıklısını bulamayacağız. O yüzden bir şekilde kendimize böyle bir çelik zırh falan inşa etmemiz gerekiyor bence.
Evet bence. Hatta onu şey
Evet aslında farkındalık.
hı?
Pardon.
Hayır, söyle sen. Konuş konuş.
Ya farkındalık dediğimiz şey de bu zaten işte aslında farkına varıp kendini korumaya çalışmak. Dediğin gibi yani bu aslında baktığın zaman kökü çok derinlere uzanan bir şey yani bunun arkasında fetfobia var, işte kapitalizmin dayattığı şeyler var, diyet kültürü var. Yani bilinçli bir toplumda topluma dayatılan bilinçli bir güzellik algısı var. Hani bunları değiştirmek dediğin gibi çok zor. Ama bunların farkında olup çevrendekilerle paylaşıp farkındalığı artırmaya çalışıp ve kendini dediğim gibi korumak lazım.
Evet, ben de demin Gülşah dedi ya, hatta hani zırh giymek gibi, psikolojik sağlamlık diye bir şey var psikolojide. Gerçekten hani, çünkü insan sonuçta sosyal bir canlı ve sürekli olarak mesela bu ailede de çok görülür. Hani veya kişi gerçekten ailesinden dolayı bir etkileşim vardır ve ailesini değiştiremezsiniz sonuçta. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Kişinin psikolojik olarak sağlamlaşması gerekiyor ki hani daha az etkilensin veya daha az etkilenmeden öte nerede ne yapması gerektiğini, o savunma mekanizmalarını stresle veya o işte onu rahatsız eden, kötü etkileyen durumla baş etme stratejileri geliştirip kişinin mümkün olduğunca sağlam durmasını sağlamak gibi. Bu şekilde de dediğim gibi kişinin her zaman kendi üstünde çalışması gerekiyor bence. Zaten. Çünkü gerçekten değişmiyor yani sistem. Çevren değişmiyor. Yaşadığın toplum değişmiyor. Dünya değişmiyor. Değişir tabii ki. Yani öyle şeyler başlıyor. Hani işte mesela pozitivizm gibi. Belki onlarla daha çok ilgilenip öbür tarafa ilgiyi bir tık azaltmak da iyi gelebilir ama tabii ki yokmuş gibi davranmak da çok zor. Zaten televizyon açtığınızdan görüyorsunuz yani güzel beden ve kadın algısını mesela.
Yani aslında iyileşme dönemindeyken ekstra bir korunma önemli tabii ki. Yani çevrene de söylemek bence çok önemli bu
Evet.
arada. Hani işte ben demiştim anneme ve babama işte çevremdekilere bakın ben işte iyileşme dönemindeyim kilo da alabilirim. Çok fazla yediğim zamanlar da olacak. Lütfen kiloma asla laf etmeyin. Yani bu zaten yapmamaları gereken bir şey ama yine özel dediğimiz gibi değiştiremiyoruz. Ama sonuçta iyileşme dönemi çok kritik bir nokta. O yüzden ekstra özen gösterilmesi gerekiyor. Bu nedenle demiştim işte kiloma laf etmeyin. Bakın yediğime asla laf etmeyin. Bunları söylediğim zaman da tabii ki bir problem olduğunu da bildikleri için özen göstermişlerdi. Yani bunu da önerebilirim. Çevrenize bildirin.
Güzeldi. Tek bir konuyu ele aldık bu sefer. Diğer podcastlere, bölümlere nazaran. Bir sonraki hafta da yine uzman, farklı bir uzman, yani konuk uzman almayı planlıyoruz. O da çok keyifli olacak. Onun için de çok heyecanlıyım. Bugün de aramızda Zeynep yoktu. 3 kişi dinlediniz bizi. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik aklıma gelenler. Bir sonraki
Hoşçakalın.
bölümde görüşürüz.